Ayrım 53, sayfa 311. 1. Her öykü anlatım olayı iletişimsel bir haldir. A. Her öykü anlatım olayında en az bir mesajı kurup gönderen, gönderici encoder ve bir de mesajı alıp çözümleyen, alıcı decoder vardır. B. Her öykü anlatım olayında mesajı gönderici ile mesajı alıcı arasında doğrudan bir iletişim vardır. C. Her öykü anlatım olayında mesajı gönderici ile alıcı kodlanmış, anlam karşılık ve denklikleri üzerinde anlaşılmış, daha önceden biçimlenmiş geleneksel bir mesaj biçimi ile iletişim kurarlar. 1. Her öykü anlatım olayının 2. Her öykü anlatım olayında mesaj gönderme ve alıp çözümleme işi işitme ve görme yolları, kanalları üzerinden yapılır. 3. Her öykü anlatım olayında mesajın iletimi ve alımı, gönderici ile alıcı arasında geri itilime yönelik yorumlanışları sürekli kılar. Bir başka ifadeyle mesajın yorumlanışı öykü anlatımı boyunca sürer. 2. Her öykü anlatım olayı sosyal bir tecrübedir. A. Her öykü anlatım olayında katılanlar karşılıklı olarak ilişkiye has bir kimlik seti oluştururlar. 1. Her öykü anlatım olayında katılanlar olayın amacı için sosyal kimlikler üstlenirler. A. Bir katılımcı öykü anlatıcısı sosyal kimliği üstlenir. B. En az bir katılımcı öykü dinleyici sosyal kimliğini üstlenir. 1. Öykü anlatım olayında öykü anlatıcı ve öykü dinleyici sosyal kimlikleri, katılanların sosyal kişiliklerinin sahip olduğu pek çok sosyal kimliklerinden birisi olarak seçilmiştir. 2. Öykü anlatım olayı esnasında katılanların öykü anlatıcı ve öykü dinleyici şeklindeki kimlikleri, sosyal kişiliklerinin sahip oldukları ve duruma uygun hale dönüşen pek çok sosyal kimliklerinin en önde geleni olur. 2. Her öykü anlatım olayında katılanların üstlendikleri sosyal kimlikler birbirleriyle uyumlu bir dizi oluştururlar. Bir öykü anlatım olayında katılan sosyal kişiliklerin duruma uygun hale gelen pek çok sosyal kimliklere sahip olmaları fikri son derece önemlidir ve burada bazı yönlerinin dikkatlice ele alınması gerekir. Bir bireyin sosyal bir kimlik olarak öykü anlatıcı ve en az bir başka bireyin de öykü dinleyici kimliklerini seçtiklerinde, bunlar bir öykü anlatımı olayını üretilen kılanlar aynı zamanda diğer sosyal kimliklere de sahiptirler ve bu esnada diğer sosyal kimlikler söz konusu öykü anlatım olayı için seçilen sosyal kimliklerle uyum içinde kalarak işlevlerini yerine getirmek durumundadırlar. Eğer bir adam öykü anlatıcı sosyal kimliğini seçerse ve onun oğlu da öykü dinleyici sosyal kimliğini seçerse, örneğin diğer sosyal kimlikler olan baba ve oğul, bir adam ve bir çocuk duruma kesinlikle uygundur ve öykü anlatım olayının yönü ve katılanların seçimleri üzerine önemli tesirler meydana getirecektir. Fakat öykü anlatım olayı üretildiğinde öykü anlatıcı ve öykü dinleyici sosyal kimlikleri son derece öncelikli olarak en önde yer aldığında diğer sosyal kimlikler göreceli olarak gerileyerek öne çıkanlarla uyumlu hale dönüşecektir. B. Her öykü anlatım olayında katılanlar ilişkilerin statüsüne has bir sete uygun olarak davranırlar. 1. Her öykü anlatım olayında katılanlar statülerini tanımlayan öykü anlatıcısı ve öykü dinleyici kimliklerine sahip olmanın gereklerince zevk alırlar. A. Öykü anlatıcının görevleri kendisi ve dinleyenlerce bilinip aşina olunan ve sosyal olarak daha önceden belirlenmiş kurallara göre mesajı kurup, formüle edip, kurallara uygun olarak göndermektir. Öykü anlatıcının hakları ise, öykü dinleyicinin mesajı alıp, çözüp, anlatıcının ve olaya diğer katılanların bilip aşina olduğu ve sosyal olarak daha önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak karşılık vermesidir. B. Öykü dinleyicisinin hakları ise, öykü anlatıcının mesajı kendisi ve dinleyenlerce bilinip aşina olunan ve sosyal olarak daha önceden belirlenmiş kurallara göre kurup formüle edip kurallara uygun olarak göndermesidir. Öykü dinleyicinin görevleri ise mesajı alıp çözüp anlatıcının ve olaya diğer katılanların bilip aşina olduğu ve sosyal olarak daha önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak karşılık vermektir. 2. Her öykü anlatım olayına katılanların statüsüne göre görevleri ve hakları karşılıklı olarak oluşur. C. Her öykü anlatım olayı sosyal kullanımlara sahiptir. 1. Sosyal kullanımlar, öykü anlatım olayına katılanların bütün öykü anlatım olayından veya bir yahut birkaç cephesinden kendileri için elde ettikleri gerçek kullanımlardır. Örneğin vakit geçirme, bir ders verme, bazı sosyal ve fiziki olguları tanımlamak veya açıklamak gibi. 2. Sosyal kullanımlar öykü anlatım olayına katılanlarca da anlaşılabilir ve diğerlerince de aktarılabilir. D. Her öykü anlatım olayı sosyal işlevlere sahiptir. 1. Sosyal işlevler araştırmacıların, karşılıkların veya karşılıksızlıkların da dahil olduğu öykü anlatımın olayının tamamının veya bir yahut birkaç cephesinin anlamı ve özelliğini açıklayıp ortaya koymak için yaptıkları araştırmanın sonuçlarıdır. 2. Sosyal işlevler daima bir tahlil sonucu anlaşılırlar. 3. Her öykü anlatım olayı tektir. A. Her öykü anlatım olayı zaman ve mekan bakımından sadece bir kez oluşur. B. Her öykü anlatım olayı kendine has bir sosyal ilişkiler yumağı olarak sadece bir kez oluşur. C. Her öykü anlatım olayı karşılıklı hareketlerin oluşturduğu sosyal atmosferin yaratılışına tesir edenlere ve sosyal çevreyi etkileyen psikolojik ve sosyal güçlerin sadece kendisine has sistemini üretir. Bu bir folklor olayını, folkloric event, tahlil sistematiği de göstermektedir ki, bir folklor olayı veya icracıyla dinleyiciler arasındaki etkileşme içinde yer aldığı kültürel sistemin iki önemli açıdan göstergesi durumundadır. Bunlardan birincisi bu etkileşme, eş zamanlı, senkronik boyutta kültürün yapısını ve muhtevasını ortaya koymaktadır. Bu etkileşmenin çok zamanlı, diakronik boyutta ise içinde yer aldığı kültürün evrimini veya folklor formlarının zaman içinde geçirdikleri değişim ve dönüşümleri yansıtmaktadır. Bu tahlil yönteminden hareketle bir toplumun folklorunun, o toplumun sosyal yapısını, değerler sistemini, ekolojik gerçeklerini, ekonomik hayatını, kozmolojisine dair kültürel geleneklerini iki boyutuyla araştırmak mümkündür. Bağlam, kontekst kavramı ise birçok boyuta sahiptir. Bağlam, folklor unsurunun icra edildiği veya sunulduğu durum ve süreçteki şartlar bütünün tamamıdır. Ancak bağlamı bu şekilde tek bir boyut olarak ele almak yanlış olur. Çünkü bir folklor unsurunun sunuluşu veya icrası esnasında bir değil değişik seviyelerde birçok bağlam vardır. Bunlar söz konusu icranın bizzat gerçekleştiği ortamın fiziki ve sosyal bağlamlarından içinde yer aldığı kültürün tamamına kadar genişlemektedir. Richard Bauman'ın 1983A, Bağlamı içinde Halk Bilimi Alan Araştırması adlı çalışmasından hareketle bir folklor unsurunun icra edilişi esnasında içinde yer aldığı değişik bağlamlar şu şekilde tasnif edilebilir. 1. Kültürel bağlam, cultural context. Kültürel bağlam, anlam sistemleri ve sembolik ilişkileri içermektedir. Kendi içinde 3 alt türe ayrılır. 1. Anlam bağlamı, context of meaning. Belki de kültürel bağlam içinde folklor unsuru düşünüldüğünde en önemli husus olarak anlama problemiyle karşılaşırız. Bir başka ifadeyle bir folklor unsurunu, onu gerçekleştirip icra edenlerin onun muhtevasını, anlamını ve ortaya koyduğu durumu anladığı gibi anlayabilmek için kültürün geneli hakkında ne tür bilgilere ihtiyacımız vardır? Burada anlamın genişliği kültürün bütününe kadar yayılabilir. Bir toplumun hayat tarzı hangi cepheleriyle onun folklorunda yansıtılmaktadır, bu dönüşüm nasıl oluşmuştur ve nasıl dışa vurulmaktadır? O hangi inanç ve değer sistemleriyle birbirine neden-sonuç ilişkisine bağımlı olarak geçişmektedirler? Dahası bir folklorik dışa vurumun veya folklor unsurunun neler oluşumunu motive etmekte ve nasıl tercihlerle onu ortaya çıkarmakta ve hangi hareket tarzları, metaforik ilişkiler ve hangi diğer semantik boyutlarla söz konusu folklorik unsur veya dışa vurum şekillenmektedir ve bunların neden-sonuç ilişkisi içinde açıklanışı nedir? Bütün bunlar kendi kültürü dışında bir alan araştırmasına giden halk bilimcinin mutlaka bilmek istediği bağlamsal konulardır. Bununla birlikte kendi kültürü veya aşina olduğu bir kültür içinde alan araştırması yapan halk bilimciler de bir kültürün kendi içinde taşıdığı çeşitliliği ve pek çok değişik alt grup ve mahalli alt kültürel katman ve çeşitlenmeler düşünüldüğünde ele aldıkları folklor unsurunun anlamını her halükarda bilmelerinin zannettikleri kadar kolay olmadığı açıktır. Bu nedenle bu tür bir durumdaki yani kendi veya aşina olduğu bir kültür içinde alan araştırması yapan halk bilimci de ele alıp araştırdığı konuların anlamını ve kültürel sistem içinde onu nereye oturttuklarını derleme yaptığı kaynak kişilere açıklamaları için sormalıdır. Böylece araştırmacı belki de daha önce fark edemediği veya yanlış olarak anladığı hususları düzeltme imkanı da bulabilir. Kısaca, anlam bağlamı bir folklor unsurunun anlamının ne olduğunun soruşturulmasıdır. 2. Kurumsal bağlam, institutional context. Kültürel bağlamın geniş fakat son derece ilişkili bir cephesi de, işlevsel olarak organize edilmiş sistem olarak amaçlı ve amaçlanmış bir faaliyet anlamındaki kurum ve kurumlara bağlı yapılanıştır. Kurumlara bağlı olarak oluşan davranışsal ve sosyal faaliyetlerin birbirleriyle olan ilişkilerine de dikkat edilmelidir. Kurumlar politik, dini, akrabalık ve ekonomik gibi son derece geniş kavram ve yapılardan oluşabilecekleri gibi komşuluk, tanışıklık, törensel kutlama gibi daha küçük yapılardan da oluşabilir. Analitik bir kavram olarak sosyal veya toplumsal kurum vasıtasıyla ortaya konulabilecek olan en önemli değer, kültürün değişik cepheleri ve parçalarının birbirleriyle nasıl uyum sağladıklarını ve neyin neyle ilişkili olduğunu anlamamızı sağlamasıdır. Aynı şekilde kurum noktayı nazarından halk bilimsel yaklaşım bize, belirli bir sözlü edebiyat türü veya maddi kültür unsurunun kültürün diğer cepheleriyle nasıl uyum sağlayıp bütünleştiğini ve böylece nasıl daha büyük yapılar oluşturduğunu, bu yapısal oluşum içindeki anlamını ortaya koyar. Dahası söz konusu tür veya ürünün işlevlerinin neler olduğunu ve bir bütün olarak kültürel yapıya nasıl uyum sağladığını anlayabiliriz. Bir başka ifadeyle bir folklor formunun kurumsal bağlamın araştırılması, bir hareketin kültür içinde yerini bulup onun söz konusu kültür içindeki işlevlerinin açığa çıkarılmasını sağlar. Kısaca, kurumsal bağlam bir folklor unsurunun kültür içinde nerede yer aldığının araştırılmasıdır. 3. İletişim sistemi bağlamı, Context of Communicative System. Bir topluluk iletişimsel bir sistem olarak folklorunu nasıl bir şekilde kültürün geri kalan iletişimsel bütünüyle ilişkilendirmektedir? Halkın bakış açısıyla konuşma biçimleri, diğer türler ve kategoriler halk tarafından nasıl organize edilmektedir? Daha büyük dışa vurumsal sistemler arasındaki karşılıklı ilişkiler içinde her folklor formunun bir formu, bir icra bağlamı, muhtevası, kullanımı ve değerlendirilmesi oluşmaktadır. Dahası folklor formlarının birbirleriyle ilişkileri ve pek çok değişik kültürel boyutları ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle bir kültür içinde bir folklor formunun diğer folklor formları ile ilişkileri ve ilişkilendiriliş yollarının nasıl olduğunun açıklanmasıdır. Kısaca iletişim sistemi bağlamı bir folklor unsurunun diğer kültürel unsurlarla nasıl ilişkilendirildiğinin ortaya konuluşudur. 2. Sosyal bağlam, social context. Sosyal bağlam, sosyal yapı ile ilgili konularla ve sosyal etkileşimin durumuna dair ahvali içermektedir. Kendi içinde 3 alt türe ayrılır. 1. Sosyal zemin, social base. Kolektif bir dışa vurum veya toplumun sahip olduğu bir değer olarak folklor konsepti, 200 yılı aşkın bir süredir halk bilimsel düşüncenin temelini oluşturmuştu ve hala da disiplinin üzerinde güçlü bir tesir meydana getirmeye devam ediyor. Folklorun sosyal zemini bir grup veya kolektiflik içinde sunuluşu, onun sosyal bağlamının önemli bir cephesini oluşturmaktadır. Biz burada folklorun belirli bir parçası veya tamamının hangi sosyal kimlik veya kimliklerin çizgisiyle birleştiğini ve bunların özelliklerini sorup araştırmak durumundayız. Kısaca sosyal zemin bağlamı bir folklor unsurunun ne tür bir insan topluluğuna ait olduğunun belirlenmesidir. 2. Bireysel bağlam, individual context. Her ne kadar folklor bir sosyal grubun kolektif bir dışa vurumsal açıklamasıysa da, aynı zamanda da o onu kullanan bireyin de bireysel ifadesidir. Sosyal gruplar ve sosyal hayatın oluşturduğu bağlamlarda birey folkloru edinir ve onu kullanır, bir bireyin hayat hikayesi ve onun repertuarının yapısı ve değerlendirmesi, folklorun insan hayatı içindeki yerini anlamamıza çok önemli bir bağlamsal çalışma zemini oluşturur. Bir kişinin repertuarından hareketle, ele alınan herhangi bir folklor unsurunun nasıl ve ne zaman öğrenildiğini, repertuarın aktif veya pasif bir unsuru olarak hangi sosyal ve bireysel faktörlerle etkilendiğini araştırıp ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda bu unsur bir bütün olarak repertuarla nasıl birleşiyor ve hangi seçici faktörler ve yine hem sosyal hem de bireysel olarak hangi organize edici prensipler bir bireye bireysel repertuarının yapısını kazandırmıştır. Bu yönde yapılmış çalışmalarla hali hazırda bir halk icracısının kariyerini ve bunu oluşturan faktörleri daha anlaşılır hale geldiği görülmektedir. Bu anlamda bireyin hayatı aynı zamanda folklor çalışmasına bağlamsal bir çalışma zemini oluşturmaktadır. Kısaca bireysel bağlam bir folklor unsurunun bir bireyin hayatındaki yerinin ve bu yeri nasıl doldurduğunun ortaya konulmasıdır. 3. Durumsal bağlam, situational context. Folklorun kullanımı anındaki etrafındaki sosyal hayat olarak durumsal bağlam demektir. Durumsal bağlam terimi, işlevsel kuramın kurucusu B. Malinowski tarafından yüzyılımızın ilk çeyreğinde kullanılmıştı. Dipnot: Malinowski'nin yukarıda sıralanan bağlam çeşitlerinden sadece bir tanesini, durumsal bağlamı ortaya koymuş olması ve diğerlerinin daha sonraları kavramlaştırılmış olması, performans teorinin yukarıda işaret edilen gelişim süreci bakımından önemlidir. Buna rağmen tarihi coğrafi yöntem ve diğer metin merkezli kuramları takip eden halk bilimciler tarafından uzun süre ihmal edilmiştir. Durumsal bağlamda temel referans çerçevesi ve ünitesinin tanımlanışı ve bunların iletişimsel bir olay olarak analize esastır. İletişimsel olaydan kasıt, kültürel olarak dizayn edilmiş ve tanımlanmış davranış ve tecrübedir ki bu bir hareket için anlamlı bir bağlam oluşturmaktadır. Halk bilimi literatürüne girmiş bu tür folklorik olay örnekleri, bir mağazadaki hal hatır sormalardan, aile toplantılarına, doğaçlama müzik icralarına ve hatta telefon konuşmalarına kadar geniş bir çerçeve içermektedir. Folklorik olayların yapısı, fiziki çevre dahil, katılanların kimlikleri ve rolleriyle sayısız durumsal faktörlerin ürünüdür. Kültürel zemin, icrayı karşılıklı iletişim ve etkileşim değerleri ve hareketlerin sıralanışına göre yönetir ve toplananların bütünüyle birlikte bizzat folklorik olayın kendisini kültürün bir sahnesine dönüştürür.